Ayrım 20, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 212. Peki bu kitap bana ne öğretti? Harika kitapları onlardan zevk alıp mutlu olmak için değil, bir işe yarasın diye okumayı alışkanlık edinmiş ve okur yazarın halkın geri kalanına hizmet etmesine koşullanmış fakir bir ülkede hatırlattığım için özür dilerim. Yaşadığımı sık sık hatırladığım için kitapları okura sevdirmenin kolay ama aldatıcı bir yolunu bulurum. Bu da işe kitapların okura öğreteceği şeylerden başlamaktır. Şöyle, bütün büyük romanların yaptığı gibi Tristram Shandy'de hayata ilişkin pek çok ayrıntının, törenin, ruh durumunun, inceliğin bilgisini verir bize. Harp ve Sulh, Borodino Savaşı'nın ayrıntılarını öğretmesi, Moby Dick'in balina avcılığı konusunda ansiklopedik bilgiler vermesi gibi, Tristram Shandy'de 18. yüzyılda İrlanda'da doğup büyüyüp, daha sonraları İngiltere'ye geçip papaz olacak bir çocuğun çocukluk ve yetişme ayrıntılarını öğretir bize. Ayrıca en iyi örneklerinin Robert Burton'un Melankoli'nin Anatomisi, Cervantes'in Don Kişot'u, artık Türkiye'de de bir deyim olarak da girmiş olan bu kitabın adını Türkçe yazabilmeliyiz. Rabelais'in Garanguta ve Parentolalı, bütün bir Avrupa kültürünün eleştiri ve mizah geleneğinin arkasında yatan bu kitabın tam bir çevirisi olmadığı için utanalım. Gibi kitapları olan Malumat Furuş Miza ya da Felsefi Gırgır kitaplarından biridir. Tristram Shandy. Sabırsız okurların konu dışına çıkma dediği ansiklopedik bilgiler, yayın felsefi görüşler, bilgi ve malumat tuhaflıkları, insan ruh ve karakteri üzerine araştırmalar. Evet, bunların hepsi bu kitapta var. Bu ağır konuları gırgırı alan ciddi ve hafif bir mizah anlayışı ve bir kahramanın bu büyük felsefi gerçekleri terfis eden, sorguya çeken, şakaya alan eylemleriyle dengelenir. Bu büyük ansiklopedik şahane kitaplar her şeyden önce kitaplar hakkında kitaplardır. Ve hayat hakkındaki temel ve derin bilgilerinin ancak kitaplar okuyarak ve o kitaplarla çatışan yeni kitaplar yazarak ortaya konulacağını bize gösterirler. Kitapların hayalleriyle hayatı zehirlenen kahramanların anlatıldığı bu tür felsefi romanların birincisi, şövalye romanlarının bir kurbanını hikaye eden Don Kişot, sonuncusu ya da gerçekçi romanların birincisi aşk romanlarıyla zehirlenip, aşkta aradığını bulamayınca kendini zehirleyen Madame Bovary'dir. Madame Bovary'nin sonunda harika zehirlenme sahnesi, kitapla değil, eczayla alınan ölümcül zehir, Türk edebiyatında 100 yıl zehirleyecek bir yalın kat gerçekçiliği bütün dünyaya yaydı. Öyle ki, gerçekçiliği abartı abarta, gerçekçilikten bizi kurtaran o büyük ve okunması zor kitabı, Ulysses'i, James Joyce 60 yıl sonra yayınladığı zaman dünyanın Avrupa dışındaki yerlerinde yaşayıp, Avrupa'ya hayranlık duyup bütün doğruların kaynağı olarak gören biz kenardakiler, gerçekçilikten başka bir yazış yolu olmayacağını öylesine inanmıştık ki, kendi geleneklerimizi, yazış ve yazış duyuş usullerimizi hızla ve hırsla unutmaya karar vermiştik. Batı medeniyetine kolaydan varma hayalleriyle desteklenen bu hafıza kaybı sonunda tuhaf boyutlara vardı. B. Flaubert'ten öğrenilmiş gerçekçi romanın batıdan ithal edilmiş sınırlı bir anlatım yolu olduğu unutuldu da bu tuhaf dünya yerli sanılmaya başlandı. Böylece yalın kat gerçekçilik dışındaki anlatım biçimlerini yerli değil diye eleştiren dar görüşlü, milliyetçi ve mizahtan yoksun bir eleştirmenler kuşağı yetişti. Rabelais'in Gargantua ve Parentogale, Sterne'in Tristram Shandy'si gibi kitaplar daha önceden çevrilip sınırlı edebiyat dünyamızda biraz olsun etkilerini gösterebilmiş olsaydılar, Cılız Türk romanı, bu işe bütün hayatını vermiş Orhan size doğruları söyleyince ona kızmamayı öğrenin artık, dar görüşlü, halkçı, milliyetçi, yalın kat gerçekçiliğin sınırlı dünyasında daha az solar hayatımızın ve düşlerimizin romanlara girmesini gereken karmaşası daha az bastırılırdı. Dünyayı yalın kat gerçekçilikten kurtaran en büyük roman olan Ulysses'te köy kasaba gerçekçiliğini bizde bitirip aynı özgürlük ve büyük şehir duygusunu uyandıran Tutunamayanlardaki Tristram Shandy'den etkilenerek yazılmıştır. Gerçekçiliğin kafesinden çıkan Cılız Türk romanının kendi geleneğinin ve hayalinin kanatlarını tak ve uç artık. Uç, Tutunamayanlarda kahramanın kendi kendine konuşup tartıştığı iç sesinin, Ulrik'in, Tristram Shandy'nin Yorick'ine ne kadar benzediğini ek bilgi olarak veriyorum. Bu kitabın sonuç yazısında bile o kadar yararlandığını görüp sevinç ve heyecana kapılan ey okur, bu kitabın sağlayacağı asıl faydayı, verdiği özel bilgiyi fısıldayacağım şimdi kulağına. Dikkatle dinle, üzerinden 6 yıl geçirip kendinin kılmadan sakındığı Kendi fikrin gibi onu başkalarına satmaya kalkma. İşte bu kitabın verdiği asıl bilgi. Bütün büyük efsaneler, dinler, felsefeler bize hayat hakkında büyük ve temel gerçekler öğretir. Bu büyük gerçek ayrıntılı bir hikayede benzediği ve sanıldığından daha edebi olduğundan ona büyük hikaye diyelim. Roman sanatı insanın günlük hayatını, serüvenlerini bu büyük hikayeyle çeşitli yollarla ilişkilendirerek anlatır. Bu süreç boyunca da insan kafasını büyük hikayeyi olayların özüne, bir amaca, bir odağa takmış olarak gösterir bize. Bu bağlamda tensel zevklere, cinselliğe, yiyip içmeye ya da mesela para kazanmaya fazlaca kafayı takmış birini bir karikatür gibi tek boyutlu bulabiliriz romanlarda. Ama bu büyük hikayeye yönlenmiş kişi, aşk, vatan ya da mesela siyasi amaç için bu büyük hikayenin gölgesi yüzünden tek boyutlu bulunması hiç. Don Kişot bir karikatür değil, üç boyutlu insan diye sevilir. Oysa Tristram Shandy'nin bize öğrettiği insanın amacı, kararlılığı, kişiliği, hayatı ne olursa olsun kafasının ve kendi hikayesinin çok daha dağınık olduğudur. Yani büyük hikayelerin kesin varlığı ve gölgesi onlara inanıp inanmamamız hayatımızda onlara benzetmez. Hayatımız tek merkezde, tek odaklı değildir. Kafalarımızın içi ise aslında hiçbir hikayeyi sonuna kadar götüremeyecek kadar çeşitlidir. Hayat da böyledir işte. Hikayesini anlatırken bir konudan diğerine sıçrayan, kendi keyfince aklına gelenleri söyleyiveren, Tristram gibi yaşarız hayatımızı. Etkileri açık ruhumuz, bir andan ötekine değişen düşüncelerimiz, bir hikayeyi bitirmeden bir başka şakaya sıçrayan kafamız, çevrenin ve hayatın o beklenmedik rastlantı ve şakalarına uyum gösterir. Büyük hikayelerin yapısına değil, çoğunlukla bir korunma ve sürüklenme duygusuyla böylece an be an yaşadığımız hayatın bir noktasında, mesela ortasında, mesela ölürken ve bu romanda olduğu gibi mesela doğarken hayatın ne olduğunu kendimize sorduğumuzda aklımızda dinlerin, felsefelerin, efsanelerin değil bu kitabın yapısı gelmelidir. Özet, hayat büyük kitaplarda anlatılanlara değil şu elinizde tuttuğunuz kitabın yapısına benzer. Ama dikkat, hayat bu kitabın kendisine değil yapısına benzer. Çünkü bu kitabın kendisi hiçbir şeyi sonuçlandırıp anlatmaz ve anlamlandırmaz aslında. Sonuç. Hayatın anlamı değil bir yapısı vardır yalnızca. Bunu zaten biliyorduk. Bu yüzden 600 sayfa kitap yazılır mı hiç diyorsanız cevabım. Bütün büyük romanlar zaten bildiğiniz ama o konuda büyük bir roman yazılmadığı için kabul edemediğiniz gerçekleri göstermek için yazılır. Dostoyevski. Timas Literius Supremi'nin Bin Yılın En İyi Kitabını sormuştu. Bana göre bu Bin Yılın kitabı Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleridir. Bu dünyada yaşamanın, öteki insanlarla birlikte olmanın ve öteki bir dünyayı düşlemenin bütün sorunlarının neredeyse ansiklopedik bir boyuta varan, bir genişlik ve yürekten gelen, böylesine sarsıcı bir yoğunlukla dramlaştırabilen bir başka kitap bilmiyorum. Kilise ve devlet, ideolojiler ve güzellik, özgürlük ve sorumluluk gibi her zamanın sorunlarıyla Taşlı'daki küçük bir Rus ailesinin para, aşk, baba korkusu, kardeş kıskançlığı, itibar gibi iç sorunları arasında bu roman öylesine bir ahenk ve güçle gidip gelir ki insan okumanın verebileceği en büyük armağanı alır. Kendi hayat deneyimimizi de insanoğlunun deneyiminin bir parçası olduğunu derinden hissetmek. Bu roman başka pek az romanda görebileceğimiz kadar tuhaf, yabancı dünyasının kurallarını bir süre sonra bütün dünyanın kuralcı olarak kabul ettirerek bizi içine bütünüyle alır. Karamazov kardeşlerin dünyasına iyice girince bu dünyadaki yerimizi, hayatın anlamını, aşk, kardeşlik, Allah'ın varlığı ve yokluğunu bir fikir olarak değil, heyecanla bir sarsıcı duyum olarak yaşarız. Romanın doğallığı yeniden yazılmış kusursuz bir kitap olması, uzatmalar, konu dışına çıkmalar ve tekrarlarla dolu olması bu heyecanlı duyuma mucizevi bir nitelik verir. Böylece tıpkı roman kahramanları gibi önce başkalarının suçuna, baba öldürme isteğine, yalanına ve korkusuna tanık olur gibi okuduğumuz bu kitabı, bu mucizevi niteliklerinden ötürü bir süre sonra kendi isteklerimizi, suçluluk duygumuzu, öfkelerimizi ve hakikat arayışımızı, kendi babamızı öldürme isteğimizi ve kardeş kıskançlığımızı yaşar gibi korkuyla okuruz. Bir kere bütün romanı tanıdıktan sonra, bölünmüş yapısı ve okudukça ortaya çıkan muğlak köşeleri yüzünden Karamazov kardeşler okura bu duyumları her okuyuşta yeniden verebildiği için de bu kadar kalıcı, istisnai, mucize bir kitaptır. Borges'in Beni. 70 yaşında uluslararası üne kavuştuğu 1960'ların sonunda Amerika'nın ünlü New York dergisi gelenekselleşmiş profile köşesi için ondan bir yazı isteyince, eski hikayelerin çevirisi için 3 yıldır birlikte çalıştığı Norman Thomas Giovanni ile birlikte Borges bir öz yaşam öyküsü denemesini yazar. Romandan hoşlanmadığını, roman okumaktan sıkıldığını, biraz da gösterişli bir havayla sık sık söylemekten hoşlanan, hikayelerinde insan psikolojisinden çok düşüncelerle, paradokslarla oynayan Borges için söz konusu kendisi de olsa bir insan üzerine biyografik bir şeyler yazmak bir değişiklik, dahası kendi üslup ve kişiliğinin sınırlarını zorlayacak edebi bir sorundur. Borges bu sorunun hikayelerini ve denemelerini yazarken taktığı maskeyi sıkı sıkıya sarılmakla çözer. Hayata fazla ilgi duymayan, kitaplara, okumaya, unutulmuş dillere, kenarda köşede kalmış yazarlara, hafıza, zaman gibi modern temalara tutkuyla bağlı birinin maskesi. Bu yüzden öz yaşam öyküsü denemesini okurken geleneksel öz yaşam öykülerinde görmeye alıştığımız temalara değil, yalnızca Borges'in ilgi duyacağı Borges'çi konulara giriyoruz. Aşkın, kadınların, sevgililerin ve evliliklerin bu dünyada yeri yoktur. Her zaman yakın olduğu annesinden, yalnızca okuduğu ve çevirdiği kitaplar yüzünden ve körlüğünden sonra kendi sekreterliğini yaptığı için söz eder. Hayatımdaki en önemli şeyin ne olduğunu sorsalar, babamın kütüphanesi derim. Başkalarının ilginç bir avcıdan söz ettikleri gibi, Borges tuhaf huylu bir şairden söz eder. Geleneksel öz yaşam öykülerinde yıllar sonra yeniden karşılaşılan eski bir sevgiliden söz edildiği gibi, o, Don Quixote'un değişik bir baskısından söz açar. Körlük bir hastalık ya da felaketten çok, kendisiyle kitaplar arasına giren Homeros'vari bir temadır. Her zaman oluşturmak istediği kendi kişiliğinin temalarında dönen, başkalarının ilgileneceği konulara değil. Kendisinin en iyi yazabileceği konulara bağlanan bu modern kararlılık, dudak bükülecek de değil hayranlık duyulacak bir şeydir. Öte yandan kaleme aldığı denemenin biçimsel sorunları yer yer Borges'i pek az öz yaşam öyküsünde göreceğimiz kadar sade ve o derece etkileyici bir dokunaklı satırlar yazmaya yöneltir. Buenos Aires'te ücra bir kütüphanede çalıştığı yoksulluk günlerinde tepedekilerden gelen küçük armağanlar yüzünden kendisini aşağılanmış hissettiğini anlattığı şu cümledeki gibi. Bazı akşamlar 10 blok ötedeki tramvay durağına yürürken gözlerim dolardı. Ya da bir cümlede büyük bir etki yaratabilme tutkusunun şu hoş örneğinde olduğu gibi. Elbette, bütün genç insanlar gibi ben de elimden geldiğince mutsuz olmaya çalışıyordum. Hamlet'te Raskinol arasında biri olmaya çabalıyordum. Sizin anlayacağınız ya da Arjantin Ulusal Kütüphane Müdürlüğü'ne ve körlüğüne ilişkin şu cümlesindeki gibi. Bir şiirimde bana aynı anda hem 800 bin kitabı hem de karanlığı bahşeden Tanrı'nın bu olağanüstü ironisine değinmeden edememiştim. Kendisi olmaktan kararlı olan ve kendi hayatında da tıpkı uğraşı uğraşı oluşturduğu gibi bir üslup gibi uğraşı uğraşı oluşturduğu bir kişiliğin görüş açısından bakan Borges'i kitaplarını okumamış bile olsanız sevmeye başlarsınız. Zaten gerçek hayatta olup bitenlerin farkına hep kitaplarda okuduktan sonra varmışımdır. Kendisini uğraşarak oluşturan bu edebi Borges'le gerçek Borges arasındaki ilişkim, Celal Üster'in derleyip çevirdiği bu kitabın sonuna iyi bir seçimle eklenmiş 3 hikayede de görülüyor. Borges ve Ben adıyla yayımlanan kitabın büyük bir kısmını oluşturan o uzun öz yaşam öyküsel denemeden sonra bu hikayeleri okuduğunuzda yazara duyduğunuz hayranlığın kaynağının hikayeler olduğunu bilmenize rağmen otobiyografinin kahramanının bütün ömrünü yazar Borges'i yaratmaya vermiş o edebiyat sever kişiyi ünlü Borges'ten defalarca ünlü hiç beklemedim, dert edinmedim demesine inanmakta güçlük çekersiniz. Daha çok seviyorsunuz. Hayranlarının çokluğu, ondan etkilenerek yazanların çeşitliliğini düşünüldüğünde, Borges'in modern edebiyattaki yeri Kafka'nınkiyle rahatlıkla kıyaslanabilir. İkisini birbirinden ayıran şey, Borges ve Ben'de gösterdiği gibi Kafka'nın kendi yazar kişiliğini sanki kendiliğinden buluvermesine karşılık, Borges'in onu saptığıyla bütün bir ömür vererek oluşturmasıdır. Thomas Bernhard'ın Roman Dünyası. Thomas Bernhard'ın Türkçe'ye ilk yayınlanan kitabı Bitans'ın yeğenine ön söz olarak yazıldı. İki dünya savaşı arasında binlerce yıllık edebi önyargılar hazinesine katılan ve kitap tanıtma yazarlarının küçük sözlüklerinde hala baş köşeyi işgal eden kullanışlı anahtarlardan biri de ekonomik kavramıdır. Bu dönemde parlayan Hemingway, Fitzgerald gibi Amerikan yazarlarının üslubu kadar bu iki savaş arasındaki büyük bunalımın ekonomik anıları yüzünden hafızalara kazılan bu edebi önyargılara göre aklı başında bir yazardan bir sahneyi en kısa yoldan, en az kelimeyle çizmesi, gözlemlerinde, diyaloglarında hiçbir tekrara yer vermemesi beklenir. Thomas Bernhard ise ne aklı başında gözükmeye karar vermiş bir yazardır ne de ekonomik olmaya. Romanlarının kahramanlarının dünyasının temel taşlarından biri tekrardır. Yalnız saplantılı roman kahramanları aynı takıntıları tekrarlayıp dönüp dolaşıp aynı öfke ve tutkuları dile getirmekte kalmazlar. Bu tutku ve saplantılarıyla bize şaşırtıcı bir enerjiyi anlatan Bernhard da kahramanlarıyla birlikte aynı cümleleri birbiri ardında yeniden yazar durur. Söz gelimi Das Walker'in Kile Çocuğa işitme üzerine bir eser yazmaya yıllarını veren kahramanı için Bernhard geleneksel bir romancının yapacağı gibi Cornell toplumun bir hiç olduğunu, yazmakta olduğu eserin ise her şey olduğunu sık sık düşünürdü demez. Bunun yerine kahramanı bize bu düşünceyi defalarca tekrarlarken gösterir. Tekrarlanan düşünceler, düşünceden de çok ünlemler de bitirilecek öfkeli bağırışlar, sövgüler, ilenmeler, çığlıklar, yakarışlardır bunlar. Akıllı uslu, mantıklı dünyasında kalmaya kararlı okuyucunun kolay kolay hazmedemediği şeylerdir. Bütün Avusturyalıların geri zekalı olduğunu okuruz. Arkasından Almanlar ve Hollandalılar için de aynı şeyler söylenecektir. Bütün doktorların acımasız birer canavar, sanatçıların çoğunun aptal, yüzeysel, yeteneksiz olduğunu okuruz. Bilim dünyasının şarlatanlar dünyası, müzik dünyasının sahtekarlar dünyası olduğunu okuruz. Zenginler ve aristokratlar iğrenç asalaklardır. Yoksullar da fırsatçı ve içkiatçı. Aydınların çoğunun özenti düşkünü boş kafalılar, gençlerin çoğunun da her şeye gülen budullar olduğunu okuruz. İnsanların tek tutkusunun birbirlerini yok etmek, mahvetmek, kazıklamak, aldatmak olduğunu okuruz. Falanca şehir dünyanın en iğrenç şehridir. Filanca tiyatro, tiyatro değil kerhane. Falanca gelmiş geçmiş en büyük bestekardır. Filanca da en büyük düşünür. Zaten başka besteci ve düşünür yoktur. Hepsi sözüm ona besteci ya da düşünürdür vesaire. Kendilerini ve kahramanlarını bir tür estetik sırla koruyarak roman dünyalarının ağırlık merkezini bu tür aşırılıklardan koruyan Tolstoy, Prosut ya da Halit Ziya'da okuduğumuz zaman öfkeli ve acıklı bir aristokratın veya kendini beğenmiş ama sevimli bir kahramanın züppelikleri diyeceğimiz bu saldırılar Bernhard'ın dünyasının taşıyıcı sütunlarıdır. Prosut, Tolstoy, Halit Ziya gibi dengeli yazarları okurken düşüneceğimiz gibi tekrarlanan saplantılar, İnsani erdemler ve zaaflar dünyasının bir yaprağı gibi değil, bütün bir dünya olarak gözükür bize. Çoğu başka yazarlarının ancak hayatın bütünlüğü içinde görüp kenarda köşede yer verdikleri takıntılar, saplantılar, aşırılıklar, Bernhard'ın dünyasında baş köşeyi tutmuş, hayat dediğimiz deneyimin geri kalan kısmı ise ancak hakaret edilmek için hatırlanan küçük bir ayrıntı olarak bir köşeye itilmiştir. Gücünü bu saplantılardan alan saldırılara sövgüleri ilgiyle okuyabilmenin nedeninin Bernhard'ın bitip tükenmeyen dilsel enerjisi kadar kahramanlarının konumundan da kaynaklandığını düşünüyorum. Öfke. Bernhard kahramanları için sefalete, kötülüğe, budalalığa, aşağılık bir dünyaya karşı kendilerini korumanın bir yoludur. Kendini güvende hisseden, çevrelerinde yukarıdan bakabilmenin tadını çıkarabilen başarılı, ayrıcalıklı kişilerin küçümseyici sövgüleri değildir. Bernhard'ın kahramanlarında tanık olacağımız bu kahramanların öfkesi, her an felaketlerle yüz yüze gelmeye alışmış, insanların ne mal olduğunu acıyla öğrenmiş, düşmemek, yıkılmamak, ayakta durabilmek için çırpananlarının öfkesidir. Sık sık şu veya bu kişinin ayakta duramadığından, sonunda yıkıldığından, bir köşeye kuruyup yok olduğundan, en sonunda da onun da mahvedildiğinden söz edildiğini okuruz. Başkalarının yıkımı, acımasızlık ve budalalıklarla kuşatılmış, Bernhard'ın kahramanlarına yollanmış birer tehlike, işaret görevi görür. Kahramanların bu budalalık ve yıkım tehlikelerine, en genel sefilliğine karşı Bernhard'ın sık sık kullandığı kelimelerle söylersek, dayanmak, katlanmak, tahammül etmek, ayakta durmak için yapacakları ilk iş herkese, her şeye kelimelerle amansızca saldırmaksa, ikincisi bir tutkuya, derin felsefiye, anlamlı bir çabaya, en azından bir saplantıya kendilerini bütünüyle vermeleridir. Bu saplantılar bir anda bu kahramanlar için bütün bir dünya olur, vazgeçilmeyecek tek şey olur. Korrektur, düzelti romanının Wittgenstein'e benzeyen baş kişisi yazamadığı bir biyografinin yıllar yılı sürecek hazırlığı kadar kendisini engellediği düşündüğü kız kardeşine duyduğu öfkeden başka bir şeyi aklından geçiremez. Das Kalkler'in baş kişisi işitmek üzerine yazacağı eseriyle bu eserini yazabilmenin koşullarına saptanmıştır. O çok eğlenceli ağaç kesmekin kahramanı nefret edip tiksindiği Viyanalı aydınların yemek davetinde bütün düşüncesini onlardan nefret edip tiksinmeye verir. Valeri bir yerde nefret edip tiksindiğimiz bayağılıklarla aslında yakından ilgilendiğimizi, bayağı bulduğumuz şeyler aramızda bir merak ve yakınlık olduğumuzu söyler. Bernard'ın kahramanlarını da durmadan nefret ettikleri konulara dönerler, nefretlerini körükleyecek koşulları ararlar, iğrenmeden, nefret etmeden yaşayamazlar. Viyana'dan nefret ederler, oraya koşarlar. Müzik dünyasından iğrenirler, müziksiz yapamazlar. Kız kardeşlerinden nefret ederler, onları ararlar. Gazetelerinden iğrenirler, okumadan edemezler. Aydın gevezeliklerinden tiksinirler ve eksikliğini hissederler. Edebiyat ödüllerinden iğrenirler ve yeni kostümler giyip koşa koşa onları almaya giderler. Hoşlanmadığı şeylerin tam tersini yapan, nefret ettikleri konulara saplanan, kendilerini sanki hep suçüstü yakalamak isteyen bu insanlar, Dostoyevski'yi özellikle de yer altından notların baş kişisini hatırlatırlar. Dostoyevski'nin bir yakınlığı vardır Bernard'ın. Saplantılar ve tutkuların her defasında bir saçmalığa, umutsuz bir karşı koymaya dönüştüğünü anladığınızda, Bernard'ın dünyasının Kafka'nınkine çağrıştırdığını düşünebilirsiniz. Ama adıyla birlikte sık sık anılan Beckett'in Bernard'ın bir modelliğinden öte bir yakınlığı olduğunu sanmıyorum. Beckett'in kahramanları çevrelerinde olup bitenleri aldırmazlar pek. Başlarına gelen felaketlerle ilgilenmeyip kendi zihinlerinin içine çekilirler. Bernard'ın kahramanları tam tersine, ne kadar kaçmaya çalışırlarsa çalışsınlar, dış dünyadan fazlaca açıktırlar. Zihinlerinin içine çekileceklerini, dış dünyanın anarşisini kucaklarlar. Beckett olayların arkasında nedensellik ilişkisini iyice zayıflatır. Bernard ise en küçük ayrıntılarına kadar bu nedenselliği saplantıyla bağlıdır. Bernard kahramanları hastalığa, yenilgiye, haksızlığa teslim olmazlar. Sonuna kadar çılgın bir öfke ve hırsla mücadele ederler. Sonunda yenilmişlerse eğer bizim okuduğumuz onların yenilgisi ve teslimiyeti değil, hırslı kavgaları ve mücadeleleridir. Yeni tanıdığımız bir yazarın dünyasına hazırlık olsun diye illaki bir karşılaştırma gerektiyse ben Celine'den söz etmenin daha yerinde olacağını düşünüyorum. Celine gibi Bernard'ın da ağır koşullarla mücadele ederek yetişmiş, yoksul bir ailenin çocuğudur. Babasız büyümüş, savaş yıllarının yoksulluklarını yaşamış, vereme yakalanmıştır. Celine gibi Bernard'ın da çoğu otobiyografik olan romanlarında bu yılların sürekli mücadeleye karşı koymayla, öfkeyle, yenilgelerle geçtiğini okuruz. Celine'in açık açık adlarını vererek Aragon, Elsa, Trollet gibi kendini öven yazarları, Gallimard gibi kitaplarını basan yayımcıları en ağır hakaretlerle boğması gibi Bernard'ın da elinden tutanları, ödül veren kurumları, eski dostlarını sövgü yağmuruna tutar. Birçok romanı gibi baştan aşağı otobiyografik olan Bernard'ın eski dostlarıyla yediği bir akşam yemeğini anlattığı, ağaç kesmek de yaşayan kişilere hakaret edildiği gerekçesiyle Avustralya'da toplattırılmıştır. Daha ilgi çekici olan bu iki yazarın da işlerine düştükleri sefaletle dilsel bir enerji ve dilsel bir öfkeye karşılık vermeleridir. Celine'nin o gittikçe kısalan ve üç noktayla son bulan cümlelerine karşılık, Bernard'ın buluşu gittikçe uzayan, durmadan tekrarlanarak dairesel, daha doğrusu eliptik hareketler çizen ve paragraf başlarına hiç de gerek duymayan cümleleridir. Geleneksel romanın olay örgüsü dediği gibi Bernard'ın dünyasında cümlelerin çizdiği bu eliptik hareketler aracılığıyla izleriz. Aynı ülkeler ve gözlemler yeniden tekrarlanırken anlatılan hikaye de ağır ağır kıpırdanır. Ama hatırlandıkça yazılan ve yazıldıkça ilerleyen hikayelerdir bunlar. Anlarsınız ki Thomas Bernard Masaya oturmadan önce ne dört başı mamur bir hikayeyi bütün ayrıntılarıyla düşünmüştür, ne de her şeyi bir kerede yerli yerine yerleştirmek kaygısı taşır. Sanki bazı kahramanlarının bir tür yazıp bitiremedikleri kitapları gibi, onun da başlangıçta aklında yalnızca öfke, nefret ve şiddetle yoğrulmuş bu izlenimler sisi vardır. Bu sis aralandıkça arkasından küçük, hoş, acımasız, eğlenceli anekdotlar çıkar. Bernhard'ın romanları onu tutkuyla konuşmalarına rağmen dramatik değildir. Tek tek hikayeciklerin dizilmesiyle oluşur. Romandan alacağımız tatlar kitabın bütünlüğünden çok tıpkı bizim roman dünyamızda olduğu gibi romanın içine dağıtılmış hikayeciklerle bağlıdır. Bu hikayeciklerin özellikle aydınlar, sanatçılar üzerine kurulmuş olanların çoğunun onlar hakkında geliştirilmiş acımasız gözlemler, dedikodular ve hakaretler üzerine kurulduğu da hatırlanırsa, Bernhard'ın roman dünyasının yalnızca biçimsel olarak değil, ruhsal olarak da yer yer bizimkine yakın olduğu düşünülebilir. O hepimizin öfkeyle yaptığı saldırıları, acımasızlıkları, saplantıyla tekrarladığımız nefretleri, sövgüleri, tutkuları herkesin önünde apaçık dile getirmenin, bunu iyi sanat düzeyine çıkarabilmenin bir yolunu bulmuştur. Ama dünyasının ve sanatının algılanışındaki kırılgan nokta da budur. Hakaretler yağdırdığı, gazetelerin ondan gittikçe daha çok söz ettiklerini, yüzlerine tükürdüğü ödülcülerin ona yeni ödüller yetiştirdiklerini, sövgülere boğduğu tiyatroların onun oyunlarını sahnelemek için peşinden koşturduklarını görenler, inanmak istedikleri bir masalın aslında masal olduğunu anladıklarında içlerini saran bir düş kırıklığına kapılırlar. Bu, romancının dünyasıyla roman kahramanlarının dünyasının birbirinden apayrı dünyalar olduğunu bir kere daha hatırlatmak için iyi bir fırsattır. Ama bu dünyanın ısrarla otobiyografik olmak istediğini ve bütün gücünü gerçek bir öfkeden aldığını düşündüğünüzde, okuduğunuz her Bernhard romanının sonra romanların içinden geçerek hayalinizde kurmaya çalıştığınız değerler dünyasının neden hep sizi tıpkı romanların kendisi gibi karikatürleri hatırlatan bir oyun içine soktuğunu sezersiniz. Kimi kitaplarında kahramanların gittikçe artan öfkesiyle birlikte yer yer dilsel bir şölen hatırlatan, zaman içindeki sıçramalarla yer yer çözülmesi zor, upuzun cümlelerden oluşan ve anlatıcıların tutarsızlığı da yer yer çetrefilleşen Bernhard'ın dünyasına giriş için Wittgenstein'in yeğenini bir rahat bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Thomas Bernhard'ın roman dünyasını daha yakından tanımalı, onun daha karmaşık ve daha zengin öteki kitaplarını da çevirmeliyiz. 20. ayrımın sonu sayfa 223.